gün işte beni Atatürk havacılığa başlattı.
Bir konservatuvarımın açılması mı?
Nura doğru can atan Türk'ümüzü.
En büyük mucizenin akıl ve mantık olduğunu söyledi.
Tüm kapıların Türk kadınına açık olduğunu göstermişti.
1927'de İstikbal göklerde de demiş.
Türk kızları neler yapıyorlar ve daha neler yapacak?
Türkiye Cumhuriyeti onun en zirvesinde.
Cumhuriyet demek.
Uçurum kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş, ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler. İşte Türk genel devriminin bir kısa diyemi. Yeni harfleri, ulusal tarihi, öz dil, ar, bilimsel müzik ve teknik kurumlarıyla kadının erkeği her hatta eşit modern Türk sosyetesi bu son yılların eseridir. Kültürel ve sosyal alanda başardığımız işler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çehresini keskin çizgileriyle ortaya çıkarmıştır.
Çağdaşlaşmayı şiar edinen Türkiye Cumhuriyeti ve bu şiarda yılmadan yürüyen özgür yurttaş bireyler. Yüce Önder Atatürk'ün inşa etmek istediği modern Türk toplumunun temelini işte bu bireyler oluşturuyor. Hemen hepsi yeni olan endüstri, tarım, savunma ve havacılık, eğitim ve kültür gibi alanlardaki yatırımlar, geliştirilen tüm sosyal politikalar bireyin inşası içindi. Ulus devlet olma yolundaki Türkiye Cumhuriyeti bütüncül bir anlayışla hareket etmeli, sosyal ve kültürel aidiyeti olan bireyler yetiştirerek toplumsal bir bütüne erişmeliydi. Çünkü cumhuriyet demek eğitim demekti, sağlık, kültür, eşitlik ve kalkınma demekti. Beş bölümden oluşan bu belgesel, erken cumhuriyet döneminde hemen her alanda gerçekleştirilen yenilikleri bir miras değil, gerçek birer emanet olan cumhuriyet kazanımlarını anılarla, anekdotlarla yeniden anımsatıyor. Profesör Doktor Necdet Aysal anlatıyor.
Tabii cumhuriyet ilan ettik ama Mustafa Kemal yapmış olduğu pek çok konuşmasında asıl işin, asıl savaşın şimdi başlayacağını ifade ediyor. Yani bu savaşın ekonomik savaşı olacağını, eğitim savaşı olacağını, çağdaşlaşma mücadelesi olacağını ifade eden Paşa'nın pek çok konuşması var. Her şeyden önce belki Cumhuriyet'in en önemli kazanımı hangisi? Gerçi hepsi önemlidir ama öyle bir soru gelse ben eğitim olduğunu iddia ederim. Öncelikle eğitim. Çünkü eğitim yüzyıllar boyunca ihmal edilmiş ve bunun faturasında zaten o bir zamanların en büyük imparatorluğu ağır ödemek zorunda kalmış. Özellikle çok ilginçtir bu Yunan ordusunun 4. büyük taarruzu, Kütahya-Eskişehir savaşları olan cızıyla devam ederken ki bu savaşlarda yenildik. Tam o yenilgi aldığımız savaşın ortasında Mustafa Kemal Paşa'nın emir ve direktifleriyle 15 Temmuz ile 21 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık bir hafta Ankara'da bir kongre toplanıyor ki o kongre Maarif Kongresi olarak tarihlerimize geçecek. Ankara Maarif Kongresi'dir ve o kongreye 250'ye yakın öğretmen, muallim katılacak. Bakın çok ilginçtir. Neyin olacağı belli değil. Yani öyle bir ortamda ama Mustafa Kemal Paşa hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Yani gerçekten onun uzak görüşlülüğünü aslında bu olay bize çok net bir şekilde gösteriyor. O kongrede diyorlar erteleyelim yani şimdi bunun sırası mı? Yani savaş devam ediyor cephede. Neyin olacağı da belli değil ki iyi haberler gelmiyor Ankara'ya. Hayır diyor, ertelenmeyecek diyor. Bu kongre yapılacak diyor. Ve o kongrede muallimler o son dönem Osmanlı eğitim sistemini masaya yatırıyorlar ve çözüm yolları arıyorlar. Ve orada güzel bir açış konuşması var. Şimdiye kadar diyor izlenen öğretim ve eğitim yöntemlerinin milletimizin gerileme tarihinde en önemli etken olduğu kanısındayım diyor. Yani o eskiye vurgu yapıyor ve bunun için özellikle eski devrin hurafelerinden, boş inançlarından, doğu ve batıdan gelebilecek zararlı etkilerden uzak, Türk milli karakterine ve tarihine uygun bir kültüre ihtiyaç duyulduğunu aslında bu konuşmada vurguluyor ve o da çok ilginçtir. Gelecekteki kurtuluşun büyük önderleri olarak öğretmenlere duyduğu saygıyı aslında ifade ediyor. Ki gerçekten pek çok anekdot vardır Mustafa Kemal Paşa'nın. Hani der ya hani eğitim işlerinde muhakkak muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin kurtuluşu ancak bu suretle olur. Cumhurbaşkanı olmasaydım Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim şeklinde pek çok sözü vardır. Yani aslında eğitimin bir ulusun geleceğini nasıl belirleyeceğini aslında bu yaptığı konuşmalarda Mustafa Kemal Paşa ortaya koyuyor. İşte bu Marif Kongresi'nin sonunda öğretmenler Misak-ı Marif Andı olarak bilinen bir ulusal andı, eğitim andını hazırlayacaklar. Ama maalesef savaş devam ettiği için bu ant hemen kongre sonrasında hayata geçirilemeyecek. Ancak tehlike bittikten sonra yani o Lozan görüşmeleri başladıktan sonra özellikle 8 Mart 1923 tarihinde bu andın biz hayata geçirildiğini, uygulamaya sokulduğunu göreceğiz. Bu bağlamda ne olacak? İşte Cumhuriyet'in ilanı sonrası 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu hemen akabinde 1 Kasım 1928 tarihinde Latin harflerinin kabulü. Yine 1929'da işte bu çünkü toplumun %90'ı, %95'i okuma yazmayı bilmiyor. Yani ve dolayısıyla bu topluma, bu büyük toplumun büyük kesimine hızlı bir şekilde bu Latin harflerini 1 Kasım'da kabul edilen Latin harflerini öğretmek gerekiyor ve bunun için de ulus okulları, millet mektepleri adı verilen okulların kurulması gerçekleşecek. Ve bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın o gittiği yurtçı gezilerinde her gittiği yere bir kara tahtayı götürdüğü ve o kara tahta başında o bölge halkına okuma yazmayı, o harfleri öğretmeye çalıştığını hepimiz biliyoruz. Çok da güzel bu konuyla ilgili güzel, ilginç fotoğraflarımız var.
Tarihçi Bernard Lewis, Mustafa Kemal Atatürk'ü sosyal sembolizmin üstadı olarak nitelendiriyor. Gerçekten de Atatürk çıktığı yurt gezilerinde halkla bütünleşiyor, onlara devrimleri yaşayarak anlatıyordu. Okul ziyaretleri de onun eğitime ne denli önem verdiğini gösteriyordu. Bu ziyaretlerde Atatürk öğrencilerle ilgileniyor ve sağlam bir temel üzerine inşa etmek istediği ulus kimliğini onlara bizzat kazandırmaya çalışıyordu. Tarihçilerin Kutbu, Profesör Doktor Halil İnalcık anlatıyor.
Coğrafya dersine hazırlık yapıyorduk. Ben harita, Orta Doğu'nun haritası önümde, onu çiziyordum. Ata kendi mahiyetiyle, birdenbire kapı açıldı kendi mahiyetiyle odamızın içine girdi. Odaya girdi, parmağını Medine üzerine koydu. Neresi burası dedi. Bu şehrin adı nedir dedi. Yesrib dedim. Başka adı dedi. Medine-i Nebevi'dir. Biliyorsunuz İslam'dan sonra Medine-i Nebevi, peygamber şehri, Medine. Fakat bizim kitaplarda eski halıyla yazılmış. Yesrib diye yazılmış. Medine'den önce ben Yesrib dedim. Kitaba göre. Fakat güldü ve başka adı bilemedim birdenbire. Medine değil mi dedi. Bundan sonra Kızıldeniz'e parmağını koydu dedi. Bu denizin adı dedi. Bahri Ahmer. Başka adı yok mu? Yani Kızıldeniz dedirtmek istiyorum. Türkçe tabii. Şapdeniz'i dedi. Bir adı da Şidenizi Şapdeniz'i. O yine beğenmedi. Kızıldeniz değil mi dedi. Ondan sonra hep tebessümle beni düzeltiyor tabii. Ben panik halindeyim tabii Atatürk karşımda. O beni imtihan ediyor.
Erken Cumhuriyet döneminde eğitime ve onun neferleri olan öğretmenlere verilen önem yurt gezilerinde yine Atatürk'ün tavrı ve cümleleriyle görünür kılınıyordu. Profesör Doktor Necdet Aysal anlatıyor.
Atatürk galiba yalnız 30'lu yıllarda Kayseri ziyaret ediyor ve Kayseri Lisesi'ne gidiyor. Orada fizik öğretmeni Abdullah Efendi var. Abdullah Efendi'nin dersine giriyor. Öğretmen de çok rahat, sanki sınıfta Atatürk yokmuş gibi dersini anlatıyor. Atatürk tabii istemeden, farkında olmadan kapının önündeyken tahtanın önüne geçiyor ve öğretmen paşam diyor, biraz çekilir misiniz diyor. Çocuklar tahtayı göremiyor diyor. Paşa da tabii kenara çekiliyor ama yanında bulunan yaverler Allah diyorlar, tamam hapı yuttuk. Koskoca reisi cumhura bir öğretmen kenara çekiliyor, öğrenciler tahtayı göremiyor demesi. Yani ve tabii herkes şaşkın ve zil çalıyor ve tabii ki teneffüs zamanı ve orada herkes bir fırtına bekliyor artık. Ama Atatürk hayran hayran Abdullah Efendi'ye bakıyor ve şöyle diyor, güzel bir ifadesi var. İşte diyor, dershaneyi bir mabet, dersi ibadet gibi gören gerçek öğretmen.
Eğitimci, yazar ve bürokrat Mehmet Rauf İnan anlatıyor.
Atatürk gibi eğitimle ilgilenen o ölçüde bir düşünür yoktur. O ölçüde bir devlet başkanı yoktur. O ölçüde bir komutan, bir devrim önderi yoktur. Kütahya Öğretmenler Toplantısı'nda yaptığı bir konuşmada bizim zaferimiz sizin zaferinizi sağlamak içindir. Ordunun zaferi sizin zaferinizi sağlamak içindir.
İlke ve devrimlerin yaygınlaşması, genç cumhuriyetin ilerleyebilmesi için eğitim seviyesinin yükselmesi zorunluydu. Bu zorunluluk, üniversiteler de dahil olmak üzere birçok kurumun inşasını beraberinde getirdi. 1920'lerde temeli atılan Gazi Eğitim Enstitüsü'nün ardından 1933'te gerçekleştirilen üniversite reformuyla Darülfünun İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürüldü. Reformun, Türkçe bilimsel yayınların sayısını arttırmak, öğretimi daha nitelikli hale getirmek, çağdaş eğitim yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak gibi amaçları vardı. Bu eğitim kurumu, Cumhuriyet ilkelerine bağlı yeni bir neslin, değerli bilim insanlarının yetişmesini sağlayacaktı. Cumhuriyetin gelecek tasavvuruna aynı katkıda bulunmanın yanı sıra başka görevler de üstlenen bir diğer eğitim kurumu 1935'te açılan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ydi. Profesör Doktor Halil İnancık anlatıyor.
72'ye kadar olan bütün bu devrede fakültenin içinde bulundum, talebe olarak, hoca olarak. İlk yerleşik şehir medeniyetinin Orta Asya'dan çıktığını ileri süren, Türk tarih tezini değiştiren bir takım arkeolojik keşifler oldu. Zaten fakülteyi bütün bu teorinin ilmi taraflarını meydana çıkarmak için kurmuştu. Daha müsbet, daha bilimsel diyeceğim çalışmalar gelişti Dil Tarih Fakültesi'nde. Ve bu gelişme Dil Tarih Fakültesi'ne bugün gördüğümüz niteliğini kazandırdı. Bugün Dil Tarih Fakültesi hakikaten bütün dünyada yayınlarıyla, efendim orada okutan elemanlarıyla ve efendim kongrelere sunduğu tebliğlerle bütün dünyada ilmi ağırlığı olan bir kurumdur.
İstanbul Üniversitesi ve başkentteki Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'da yükselen baskıcı rejimden kaçan bilim insanlarına kucak açtı. Profesör Doktor Necdet Aysal anlatıyor.
Savaş öncesi işte Avrupa'da yaşanan sıkıntılar var. Çünkü kutuplaşma var. Yani çünkü İtalya ve özellikle Almanya dünyayı tehdit etmeye başlıyor özellikle. Bu esnada işte özellikle Avrupa'dan kaçan, Almanya'dan kaçan işte Yahudiler var, Polonyalılar vesaire ve işte bunlara sahip çıkacak genç Türkiye Cumhuriyet Devleti. Özellikle bu bilim adamlarının içinde fizikçiler, tarihçiler, sosyologlar, sağlıkçılar var ve onların özellikle bu yeni kurulmakta olan üniversitelerde görev alması var ki Dil Tarih Coğrafya Fakültemizin o yabancı dillerin kurulmasında gerçekten bu yabancı bilim adamlarının da son derece önemli katkıları olacak.
Hemen her alanda yetişmiş beyinlere duyulan ihtiyaç, genç cumhuriyetin eğitim politikasının belirleyicileri arasında yer alıyordu. Uzun süren savaşlar nedeniyle birçok okul mezun verememişti. Eğitimli gençler bu savaşlarda şehit düşmüştü. Cumhuriyetin kalkınması için çalışacak Türk bilim insanları yetişmeliydi. Profesör Doktor Necdet Aysal anlatıyor.
Var olan gençlerin iyi bir şekilde eğitilmesi gerekiyor ve işte yurt dışına öğrenci gönderilecek. Yani pek çok özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı sınavları açacak ve yurt dışına pek çok başarılı öğrencinin, sınavlarda başarılı olmuş öğrencinin biz yurt dışına gönderildiğini biliyoruz. Eğitim başta olmak üzere tarih alanında, sağlık alanında, yani spor, müzik alanında, yani pek çok gencin özellikle biz bu dönemde yurt dışına gönderildiğini, her türlü masraflarının karşılandığını biz biliyoruz ve tabii o gençler işte eğitimlerini tamamlayacaklar ve yurda gelecekler ve gerçekten işte ülkenin kalkınması için sağlık alanında, ekonomik alanda, her alanda ellerinden gelen her türlü çabayı gösterecekler. Pek çok anekdot var ama işte o anekdotlardan bir tanesi Mahmut Sadi Irmak'ın anekdotu. Mahmut Sadi Irmak bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından Almanya, Berlin'e tıp tahsili için gönderilen bir öğrenci. Aslında İstanbul Hukuk Mektebi'nde öğrenci. Yıl 1923 diyor. İstanbul Darülfünun'unda hukuk mektebinde öğrenci olduğum sıralar. Okul duvarında bir ilan görüyorum. Avrupa'ya talebe yollanacaktır. Allah Allah diyorum. Ülke yıkık dökük. Yıl 1923. Avrupa'ya talebe. Lüks gibi gelen bir şey. Ama bir şansımı denemek istedim diyor. 150 kişi içerisinden 11 kişi seçilmişiz. Benim ismimin yanına Atatürk Berlin Üniversitesi'ne gitsin diye yazmış. Bir de çok ilginçtir. 11 öğrencinin yeteneklerine göre, tabii gelişi güzel yazmıyor, hangi tahsili görmek istediğini bizzat Mustafa Kemal el yazısıyla yanlarına yazıyor. Ve zaman geldi. İstanbul Sirkeci Garı'ndayım. Ama kafam öyle karışık ki. Yıl 1923 çünkü. Gitsem mi kalsam mı? Orada beni unutur mu bunlar? Para yollarlar mı? Gurbet ellerinde ne yaparım? Bir an gitmemeye karar verdim, döndüm. O sırada bir müvezzi, yani bir posta dağıtıcısı ismimi çağırdı. Mahmut Sadi, Mahmut Sadi, bir telgrafın var. Telgrafı açtım. Aynen şunlar yazıyordu. Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz. Mustafa Kemal. 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne düşünebileceğini hesap edebilen bir lider, dünya lideri olmasın da ne olsun? Gel şimdi gitme. Git de orada çalışma. Dön de bu ülke için canını verme. Bunu Mahmut Sadi hatıralarında bu konuşmayı dile getirir. Ve aynı zamanda Mahmut Sadi 1974-75 yılları arasında bir arada, bir de biliyorsunuz, başbakanlık yapacak. Yani öyle bir değer. Ordinarius profesörlüğe kadar yükselen son derece önemli, değerli bir bilim adamımız.
Türkiye'nin ilk Hititoloğu Ordinarius Profesör Doktor Sedat Alp anlatıyor.
Okul çağlarındayken tarihi çok severdim. Ayrıca lise bitirme yıllarımda Atatürk'ün ortaya attığı Türk tarih tezi bütün aydınları çok ilgilendirmişti ve tarihe adeta aşık olmuştum. Fakat henüz tarih tahsiline karar vermemiştim. Siyasal bilgiler parasız yatılı imtihanını kazanmıştım. Bir taraftan da tıp fakültesinde parasız yatılı olarak tahsil etmek hakkı kazanmıştım. Tereddüt halindeyken Avrupa imtihanlarına girdim ve devlet tarafından Almanya'da tarih ve coğrafya tahsiline gönderildim. Devrin Milli Eğitim Bakanı, Atatürk'ün yakın mesai arkadaşı Reşit Galip Bey'den bir mektup aldık ve Reşit Galip Bey eski Anadolu tarihine yönelmemizi bize tavsiye ediyordu. Bunun üzerine eski çağ tarihi tahsiline başladım. Ve bu sırada bir konferans işittim ve bu konferans Hititleri konu olarak ele almıştı. Hititoloji alanında yapılan bütün büyük keşiflerden bahsediliyordu. Birden Hititoloji tahsiline karar verdim.
Yüce Önder zaman zaman sınavları izlemek için de okul ziyaretlerinde bulunuyordu. Bu ziyaretlerde parlak öğrencileri tespit ediyor ve yönlendiriyordu. Bir gencin lise bitirme sınavını izleyen Atatürk, onu tarih alanına yönlendirmek istemişti. Öğrencinin verdiği cevaplardan çok etkilenen Atatürk, ona ne olmak istediğini sorduğunda, "Su mühendisi paşam," yanıtını aldı. Atatürk'ün, "Herkes su mühendisi olabilir, seni tarihçi yapalım, ne dersin?" sorusunu aldığı yanıt onu oldukça etkilemişti. Gencin yanıtı şöyleydi: "Ailece karar verdik, anne ve babamın onayını almam gerekir paşam." Atatürk, öğrenci sınav salonunu terk ettiğinde Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip'e dönerek, "Bravo çocuğa, bu çocuğu takip edelim," dedi. Reşit Galip Bey, takdirnameyle ödüllendireceğini söyleyince Atatürk, "Takdirnameden ne çıkar? Daha başka şeyler yapmalı, yurt dışına öğrenime gönderilmeli. Amerika'ya gönderip çocuğun çalışmasına bir değer verelim," diyerek yeni neslin eğitimine ne denli önem verdiğini bir kez daha gösterdi. Bu anının kahramanı olan genç, bilim tarihi disiplininin dünyaca ünlü profesörü Aydın Sayılı'ydı. Eğitimin ışığını Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için millet mekteplerinden üniversitelere, halk evlerinden teknik okullara ve köy enstitülerine kadar birçok eğitim kurumu inşa edildi. Profesör Doktor Necdet Aysal anlatıyor.
Gerçekten eğitim alanında Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerçekten son derece önemli büyük adımlar atılacak. Tabii Türk Ocakları var, halk evlerinin çok kapsamlı çalışmaları var. Belki de bunu şunu da söylemek gerekiyor. Gerçi kendisine kısmet olmayacak ama kendisi göremeyecek. Ama onun direktifinin verdiği köy enstitüleri var kurulması. Önce köy eğitmenleri. Çünkü her ne kadar evet şehirlerde bir canlanma söz konusu oldu. Bir eğitim konusunda son derece önemli adımlar atıldı ama köylerde daha istenilen mesafe kat edilmedi ve dolayısıyla köylerin canlandırılması gerekiyor. Ve bunun için de işte önce köy öğretmen okullarının açılması var. O istenilen faydayı gösteremeyecek. Arkasından paşanın emir ve direktifleriyle köy eğitmenleri kanunu çıkacak. Yani askerliğini yapmış, özellikle okuma yazma bilen o gençlerin doğdukları köylere gönderilmesi, işte orada o halkı bu şekilde eğitmesi. Tabii bu bayağı bir olumlu sonuç verecek. Köy öğretmen okullarına dönüşecek ve arkasında köy öğretmen okulları işte 1940 yılında köy enstitülerine dönüşecek. Ve tabii burada da İsmail Hakkı Tonguç ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i de rahmetle minnetle yad etmek gerekir diye düşünüyorum. Böyle kapsamlı bir eğitim çalışmasıyla eğitim konusunda Cumhuriyet'in ilk yıllarından özellikle önemli mesafenin kat edildiğini söyleyebiliriz.
Cumhuriyet demek. Yapımcılar: Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Seslendiren: Hakan Şahin. Program konuğu: Profesör Doktor Necdet Aysal.